Ayrım 18.
Ancak konuşmanın havasını ve genel anlamını yansıttığı kuşkusuzdur. Bu sözlere baktığımızda Hürriyet için devrimci örgüt kurulduğu ve bununla düşmanla birlikte padişaha karşı savaşacağı anlaşılmaktadır. Böylece Mustafa Kemal daha kendini savaş alanlarında bile kanıtlamadan profesyonel devrimciliğe başlamış oluyor. Bu arada okulda çıkardıkları gazete ve bunun için bir yönetim kurulu oluşturmuş oldukları da hatırlanırsa, devrimciliğin birinci koşulunun örgüt kurmak olduğu konusundaki inancı ortaya çıkar. İlk devrimci örgütün kuruluşu. Örgütün kuruluşu da çok ilginçtir. Kendi yazdırdığına göre öykü şöyle gelişir. Bir gece Mustafa Kemal, Müfit ve Lüfti, Tüccar Mustafa'nın evine gidiyorlar. Şam'ın çıkmaz karanlık bir sokağında bir evin kapısını çalıyorlar. Tüccar Mustafa elinde bir lamba ile kapıyı açıyor. Buyurunuz diyor. Şam'da dünya karanlıktır. Bu evde karanlıktır. O gece yalnız doktor ve Tüccar Mustafa'nın elindeki lamba ışık vermektedir. Toplantı Tüccar veya Doktor Mustafa'nın evinin bir odasında oluyor. İhtilal yapmalı, inkılap yapmalı. Bunu söyleyen Doktor veya Tüccar Mustafa'dır. Devam ediyor. Ben tıbbiyenin son sınıfındayken bu emeli takip ettiğim için evvela mehterhanede yattım, sonra sürüldüm. Çok kıymetli arkadaşlarımız vardır. İnkılabı yapmalıyız. Müfit ayağa kalkarak bağırıyor. Behemal yapmalıyız. Bu kadar ciddiyet ve katiyet karşısında Lütfi Bey, ben diyor çoluk çocuk sahibiyim, size tabi olurum fakat benden bir şey beklemeyiniz. O dakikaya kadar arkadaşlarını sadece dinleyen Mustafa Kemal, o halde diyor, siz buradan derhal gidiniz, bizim bundan sonra konuşacağımız şeyleri sizin dinlemeniz caiz değildir. Böylece örgüt kuruluyor ve adı da konuyor, Vatan ve Hürriyet. Aslında Mustafa Kemal'den başka iki dostu ve bir yabancı ile kurulan ve dostlardan birinin de daha işin başında toplantıyı bırakıp gittiği bu üç kişilik örgüt neden etkin ve önemlidir, ciddi bir biçimde düşünmek gerekir. Fakat önemli olan sonunda başarıya ulaşmış bir devrimcinin attığı ilk adımlardır. Nitekim bu öyküyü devrimci eyleminin çekirdeği olarak bizzat Mustafa Kemal yazdırmıştır. Hiç kuşkusuz başarılı bir devrimci olmasaydı bu olay tarihteki binlerce sonuçsuz devrim girişimi gibi üç kişinin rüya aleminde yitip gidecekti. İşin ilginç yanı Mustafa Kemal'in işi o zamandan da çok ciddiye almış olmasıdır. Sonradan Afet İnan'a bunları yazdırırken vatan ve hürriyet terimlerini de açıklamak gereğini duymuş ve şunları söylemiştir. Ancak hür fikirlere sahip olan insanlar vatanlarına faydalı olabilirler ve onlardır ki vatanlarını kurtarıp muhafaza etme kudretine malik olurlar. Kurucular az da olsa Mustafa Kemal açısından önemli olanın işe başlamak ve bunu kendi liderliğinde gerçekleştirmek olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Şam'daki çok cılız ve pek de cesaret verici olmayan başlangıçtan sonra Mustafa Kemal örgütü genişletme ve geliştirme çabalarına başlar. Örneğin gizlice Selanik'e geçer ve orada arkadaşlarıyla ilişki kurarak gizli örgütün bir şubesini orada oluşturmaya çalışır. Yukarıda anlattığım konuşmayı yaptığı toplantıda kurarda. Mustafa Kemal'in bu gizli devrimci örgüt işini çok ciddiye aldığını gösteren bir başka olay, Selanik'e gelmek için kaçak ve gizli bir biçimde yola çıkmış olması, Selanik'te kalabilmek için gerekli izni ise çok zor alabilmesine karşın örgütü uğruna bütün bunlara katlanmasıdır. Devrimde örgütün önemi. Selanik'te yapılan toplantıda da çok kalabalık yoktur. Ev sahibi Hakkı Baha, eski sınıf arkadaşı Hatip Ömer Naci, Mustafa Necip ve Hüsrev Sami Kızıldoğan. Bu kişiler belki küçük fakat nitelikli bir çekirdek oluşturmaktadırlar. Örneğin Ömer Naci o büyük hitabet gücüyle kalkar ve Mustafa Kemal'e güzel bir yanıt verir. İşte Mustafa Kemal'in örgüt anlayışı ve devrim stratejisi içinde örgüte verdiği önem Ömer Naci'nin konuşması üzerine yeniden söz aldığı zaman iyice belirlenir. Gerçi bundan evvel birçok girişimler yapılmıştır. Fakat onlar başarılı olamadılar. Çünkü örgütsüz işe başladılar. Kuracağımız örgüt ile bir gün kesin olarak ve ne olursa olsun başaracağız. Vatanı ve milleti kurtaracağız. İşin ilginç yanı bir süre sonra gizli örgütün kurucularından olan hatta kurucular arasında en ateşli görünen tüccar ya da doktor Mustafa da örgütten ayrılmak istiyor. Ben bu işe devam edemeyeceğim. Namusun üzerine söz veririm ki sırrınızı kimseye söylemem diyor. Mustafa Kemal'in buna yanıtı oldukça ilginçtir. Söz para etmez. Bir kağıda senin de bu partinin kurucularından olduğunu yaz, imzala, bize ver. Seni serbest bırakalım. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal için iş başka, dostluk başkadır. Hele hele devrim için gizli örgüt konusu başlı başına ciddi bir konudur. Bu yüzden örgütü bırakıp gidenlere güvenilemez. Ancak sağlam güvencelerle ayrılmaya izin verilir. Vatan ve Hürriyet serüveni, örgütün öneminden ve tarih içinde oynadığı rolden çok, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimciliğine ve örgütçülüğüne ışık tutması bakımından ilginçtir. Yoksa bu örgüt, örneğin Hüsrev Sami Kızıldoğan'ın öne sürdüğü gibi Ahmet Rıza'nın Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti'ne gerçek bir rakip olmamıştır. Aslında Osmanlı İmparatorluğu içinde devrimci örgütler ve özgürlükçü savaşım Mustafa Kemal'den çok önce başlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk hiç kuşkusuz bu oluşumların varlığını bilmektedir. Fakat lider kişiliği ve o güne dek sonuç alınamamış olması onun da kendi örgütünü kurmasına yol açar. Bu girişimde Harbiye'de ve Erkan-ı Harbiye'de aldığı eğitimin ve bu okulların geleneklerinin etkilerini de kolaylıkla görebiliriz. Vatan ve hürriyet dönemini bir devrimcinin çıraklık yılları olarak nitelemek çok da yanlış olmaz. Henüz Harp Akademisi'nden mezun, üstelik mezun olurken devrimci etkinliklerinden dolayı tevkif edilmiş bir genç subaydır Mustafa Kemal. Heyecanı ön plandadır. Genel stratejisini de taktiklerini de tam saptamamıştır. Zaten o yaşta o deneyim birikiminde saptaması da beklenemez. İmparatorluğun koşulları da dünyada çok hızlı bir değişim içindedir. Bu değişmelerin kime ne getireceği çok da iyi bilinemez. Bu çerçevede yapılan iş ancak geleneksel değerlere uygun kurtarıcılık görevidir. Böyle bir görev için örgüt gereklidir. İşte Mustafa Kemal'in yaptığı da budur. 2. İkinci dönem İttihat ve Terakki. Mustafa Kemal kendi Vatan ve Hürriyet Derneği'ni geliştirme çabasındayken gerek zaman gerekse taban olarak ondan çok ileride olan düşünce ve eylem kökleri ta genç Osmanlılara dayanan İttihatçılar çeşitli çekirdekler çevresinde oluşumlarını tamamlamaktaydılar. Mustafa Kemal kol ağası olduktan sonra Selanik'e atanmış, burada örgüt etkinliklerini rahatça sürdürmeye başlamıştır. Fakat Selanik'teki manzara Vatan ve Hürriyet bakımından hiç de iç açıcı değildir. Gerek Makedonya'nın geleneksel devrimci niteliği, gerek coğrafi olarak uygunluğu, gerekse oradaki kişilerin nitelikleri Selanik'te kurulmuş olan gizli derneklerin çok gelişmiş olması sonucunu getiriyordu. Mustafa Kemal Selanik'e gelince pek çok yakın arkadaşının böyle cemiyetlerde üye olduğunu görmüştü. Bu arkadaşlar arasında Ömer Naci, Ali Fuat Cebesoy gibi çok eskiden ve yakından tanıdığı kişiler de vardı. Bunun üzerine çaresiz kalan Mustafa Kemal de liderliği kaptırmak bahasına 29 Ekim 1907'de bu örgüte girdi. Çünkü bu arada örgüt dışarıdaki kollarla da birleşerek oldukça güçlü bir nitelik kazanmıştı. Mustafa Kemal ordunun siyasete karışmasına karşıydı. Mustafa Kemal'in iddiaçılara katılmasıyla lider kadro ile arasındaki çekişme de başlamıştı. Mustafa Kemal iki açıdan iddiaçı liderlere ters düşüyordu. Birinci olarak imparatorluğu Türklerin bulunduğu sınırlara çekmek, bu sınırları savunmak düşüncesindeydi. İkinci olarak da ordunun siyasete karışmasını istemiyordu. Çünkü bu yolla siyasetin bağımsızlığına gölge düşeceğini, ordunun ise siyasal bölünmeler karşısında bu bölünmelerden etkilenerek güçsüzleşeceğini düşünüyordu. Bütün bunlara ek olarak da örgütün yönetimi kendi elinde değildi. Her şey bir yana Mustafa Kemal'in denetimini elinde tutmadığı bir örgütte uyum sağlaması çok zordu. Ayrıca bir de gerek strateji gerekse taktik olarak önemli ayrılıklar vardı iddiaçılarla kendisinin arasında. İddiaçıların bir bölümünün dağa çekilmesi, saray adına yollanan komutanların öldürülmesi sonunda, ikinci meşrutiyet ilan edildikten sonra iddiaçılarla Mustafa Kemal arasındaki liderlik sürtüşmesi ve görüş ayrılıkları daha da büyüdü. Çünkü artık örgüt yönetimi ele geçirmişti. Bunun gerekleri yerine getirilmeli, devrimin gerekleri yapılmalıydı. Oysa yapılacak işler konusunda da bunları kimin yapacağı hakkında da görüş ayrılıkları büyüktü. Mustafa Kemal örgütün asker denetiminden arındırılmasından yanaydı. Çünkü asker denetimi sürdüğü sürece örgütün yeterince özgür bir karar mekanizmasını çalıştıramayacağını biliyordu. Üstelik kendisi asker olarak henüz çok küçük bir rütbedeydi. Bir ordu denetimi olayında kendisinin sözünün geçmesi olanaksızdı. Öte yandan gerek kişiliği gereği gerekse kafasında biçimlendirmekte olan düşüncelerin sonucu bir takım giderici önlemlerden çok temel yeniliklerin yapılmasından yanaydı. Oysa iddiaçılar henüz hükümeti bile denetim altına alamamışlardı. İşte Mustafa Kemal'in iddiaçılarla ilişkileri bu çerçevede oldukça bozuktu. Üstelik Mustafa Kemal İttihat ve Terakki içinde de yeterince etkin bir duruma getirilmiyordu. Örneğin Hüseyin Hilmi Paşa'nın önerisiyle Sadrazam Said Paşa'ya iddiaçıların düşüncelerini anlatmak için kurulan heyete Mustafa Kemal dahil edilmemişti. Gerek yapılan işleri beğenmeyişi, gerek cemiyet ve genel durum hakkındaki sert tutumu aslında çok emek verdiği bu örgüt içinde yeterli bir etki alanına sahip olmamasına da bağlıydı. Örneğin 31 Mart karşı devrimci eylemini bastırmak için kurulan ordunun kurmay heyetinde olan ve isim babası bulunan Mustafa Kemal, Almanya'dan gelen Enver'in kurmay başkanı olmasıyla geri plana itilivermişti. Enver Paşa ile birlikte ordunun komutanlığına atanan Mahmut Şevket Paşa'dan önce komutayı yürüten Hüseyin Hüsnü Paşa adına yayınladığı bildirilerde ordunun bağımsız bir biçimde davrandığını vurguluyordu. Sonradan bu tutumu Mahmut Şevket Paşa da benimseyerek daha açık bir biçimde ordunun İttihat ve Terakki'nin bir uzantısı olmadığını söylemişti. Mustafa Kemal özellikle bir savaş durumunda kullanılması gerekli olan ordunun siyasete karışmasını, ordu gücünü zayıflatıcı ve siyaseti saptırıcı bir öğe olarak gördüğü gibi Enver ve arkadaşlarını ordu içinde bir hizip olarak algıladığı için de sivil politikacı ve asker görevli ayrımından yanaydı. İttihatçılarla çatışma. Meşrutiyetin ilanından sonra 1908'de İttihat ve Terakki'nin 1. Kongresi Selanik'te toplanır. Siyasal bir parti örgütlenmesi açısından fazla bir aşamanın kaydedilmediği bu kongreden sonra 1909'da yine Selanik'te 2. kongre yapılır. Bu kongrede Mustafa Kemal aşağıdaki önerileri öne sürer. 1. Cemiyetin bir siyasal partiye dönüştürülmesi. 2. Ordunun siyaset dışı bırakılması. 3. Cemiyetin masonlukla olan ilişkilerinin kesilmesi. 4. Cemiyetin üyeleri arasında eşitlik ilkesine dikkat edilmesi. 5. Hükümet işleriyle din işlerinin birbirinden ayırt edilmesi. İddiaçıların bu kongresini Trablusgarp Muharrası olarak katılan Mustafa Kemal'in hemen hemen bütün istekleri sürüncemede bırakılmış, önerdiği konularda hiçbir ciddi önlem alınmamıştı. Bu noktada Mustafa Kemal'in önemli iç çatışmalar geçirdiği tahmin edilebilir. Kendisinin adeta amatörce kurduğu vatan ve hürriyeti kapatarak profesyonellerin kurduğu İttihat ve Terakki'ye katılması ne yazık ki örgüt hiyerarşisinde çok geride kalmasına yol açmıştı. Oysa o hem örgütün devrim için zorunlu olduğunu biliyor hem de örgütü lider olarak kendisi denetlemek istiyordu. Üstelik pek çok temel konuda da örgüt yöneticileriyle aynı düşüncede değildi. Bu çerçeve içinde İttihatçı liderlerle ve örgüt yöneticileriyle arası pek iyi gelişmedi. Buna karşın yine de bağımsızlık savaşı sırasında pek çok eski İttihatçı arkadaşlarıyla çok yakından çalıştı. Örneğin bunlardan Mazhar Müfit Kansu, bağımsızlık savaşına katılan İttihatçıların ettiği, İttihatçılığı yeniden canlandırmayacaklarına ilişkin yemini bile etmeyecek denli dürüst bir örgüt üyesiydi. Trablusgarp'a gidiş. Ülkenin içinde bulunduğu koşullar tam bir dağılma isim geliyordu. Bu arada Trablusgarp da işgal edilmişti. İmparatorlukta gerek İttihatçıların çekirdeği, gerek ordunun etken subayları hep aynı kişilerden oluşuyordu. Bu nedenle İtalyanlara karşı savaşmak için göreve koşan subaylarla İttihatçılar aynı kişilerdi. Mustafa Kemal'in Trablus'a gönderilmesi üzerine çeşitli yorumlar vardır. Örneğin bir gün İttihat ve Terakki'nin merkez toplantısına gittiği ve beklenmedik bir biçimde kara tahtada gündemin birinci maddesi olarak kendisinin Trablus'a gönderileceği ile karşılaştığı bunlar arasında en yaygın olarak anlatılandır. Öyle sanıyorum ki gerek İttihatçılarla sürekli çatışmaları, gerekse sonradan İttihat ve Terakki'nin acıklı sonu, bağımsızlık savaşını kazanan ve yeni devleti kuran Mustafa Kemal Paşa'nın İttihatçılarla olan ilişkilerini sonradan hafifçe değişik yorumlara bağlamıştır. Bu Trablusgarp'a yollama sorunu da öyledir. Kaynaklara göre izlenim, bunu istenmeyen üye Mustafa Kemal'den kurtulmak için tertip edilmiş bir oyun olduğudur. Oysa işin gerçek ele alınış biçimi, gerek olayların gelişimi, gerekse başta Enver olmak üzere çok daha önemli İttihatçının Trablus'a gitmiş olması, durumun hiç de böyle olmadığını göstermektedir. Yine de Trablusgarp olayının bir süre için bile olsa Mustafa Kemal'in ülkesinden ayrılmasına ve örgüt içi eylemlerine son vermesine yol açtığı açıktır. Not: bütün bu kaynaklar aslında Atatürk'ün Afet İnan'a yazdırdığı anılara dayanmaktadır. Büyük bir olasılıkla Atatürk, Trablusgarp işini biraz da mevcut çekişmeler çerçevesinde aşırı bir duyarlılıkla irdelemiş, ayrıntılı öykü için Afet İnan 1968-57-59'a bakılabilir. Öykünün genel görünümü ve Enver Paşa'nın o zaman binbaşı, anıları için Koloğlu'nun kitabına bakılabilir. Ayrıca Atatürk, Falih Rıfkı'ya Enver ve arkadaşları gideceklerdi, halk gitmeyenleri vatanseverlik görevini yapmamış sayacaktı diye Trablusgarp'a gidiş gerekçesini açıklarken, gerçek durumun benim yorumuma uygun olduğunu vurgulamıştır sanırım. Mustafa Kemal Trablus'a giderken Balkanların da elden çıkacağından kaygılıydı. Nitekim Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine önemini yitirdi ve İttihatçı subaylar ülkeye döndüler. Balkan Savaşı sırasında Mustafa Kemal ile Enver arasındaki sürtüşme iyice büyüdü. Her iki taraf da savaş içinde birbirlerini beceriksizlikle suçladılar. Savaş sonrası birlikte savaşan Fethi Bey'i ve Mustafa Kemal'i daha yakın bir dostluk içinde buldu. Bu arada Fethi Bey belki de Mustafa Kemal'in de etkisiyle askerlikten ayrılmış, Bab-ı Ali baskınından sonra gittikçe güçlenen İttihat ve Terakki içinde sivil olarak üst düzey yöneticiliğine başlamıştı. İttihatçılar artık Enver'in denetimine girmiş görünüyorlardı. Özellikle Bab-ı Ali baskını ülkede gerek İttihat ve Terakki'nin gerekse İttihatçıların arasında Enver'in nüfuzunu arttırmıştı. Sofya'da görev. İşte bu hava içinde örgüt bu muhalif üyesini şu ya da bu biçimde tasfiye edecektir. Çünkü artık fırtına durulmuş, gerek örgüt yönetimi gerekse ülke içinde örgütün izleyeceği program belli kişilerin eline geçmiştir. Bu belli kişiler ise Mustafa Kemal ile eylem ve düşünce birliği içinde olmayan kimselerdir. Mustafa Kemal ile hesaplaşılamayacağını düşünülerek en azından örgütü hafifçe almak demektir. Nitekim katibi umumi olduktan sonra fedailerin maaşlarını keserek örgütü kızdırmış olan Fethi Bey ile birlikte Sofya'ya yollanarak sorun çözülür. Bulgaristan yolculuğu onun yaşam döneminde İttihatçılığın kapanışını da simgeler. Artık kendisi yurt dışında bir anlamda sürgündeyken ülkede ipler başkalarının elindedir. İttihat ve Terakki örgütünün ona verdiği sonuç olarak bir yarbay yürütmesi ve Sofya'da ateşe militerliktir. Oysa onunla aynı yaşta olan Enver hem general hem damattır. Üstelik Mustafa Kemal'i rakip görmekte, onun yükselmesini de engellemektedir. Mustafa Kemal Sofya'ya atandıktan sonra artık kendisine örgütten bir hayır gelmeyeceğini anlamıştır. Birinci Dünya Savaşı başlayıp yurda dönünce kendini tümüyle askerliğe verir. Savaşın yitirilmesine doğru bir takım doğrudan siyasete karışma girişimleri dışında örgütten uzak durur. Birinci Dünya Savaşı boyunca da İttihatçılarla arasındaki soğukluk artarak sürer. Örneğin kendisini sevmeyen İttihatçılar, Anafartılardan sonra hemen generalliğe yükseltilmemesini şu yakıştırma öyküyle karakterize etmektedirler. Doktor Nazım ve bir nüfuzlu İttihatçı aralarında konuşmaktaymışlar. Enver Paşa birden içeri girince susmuşlar. Başkumandan Enver merakla, "Herhalde bana dair bir şeyden bahsediyordunuz, söyleyin bana," demiş. Mustafa Kemal'in niçin terfi ettirilmediğini konuşuyorduk cevabını vermişler. Enver, "İşte," demiş ve cebinden Çanakkale kahramanını generallik rütbesine çıkaran tezkeresini göstermiş, sonra şunu ilave etmiş: "Ama biliniz ki onu paşa yapmanız, padişah yapsanız Allah olmak ister." Mustafa Kemal'in iddiaçılara karşı tutumu. Bütün bu örgüt ilişkileri içinde Mustafa Kemal sonradan hep iddiaçılara kuşkuyla bakmayı öğrenmiştir. Bunun dört nedeni vardır. Birinci neden iddiaçıların Mustafa Kemal'i hiçbir zaman benimsememiş olmalarıdır. İkinci neden bir imparatorluğun batışından sorumlu tutulmalarıdır. Üçüncü neden ise toplumu iddiaççı, itilafçı diye bölmüş olduklarından, bağımsızlık savaşı sırasında gereksinme duyulan dayanışma ve birliği zedeleyici etki yapabilecekleri kaygısıdır. Dördüncü neden de Mustafa Kemal'in kendisinin denetimi dışında kayabilecek herhangi bir örgütsel ilişkiye izin vermeyecek denli gerçekçi ve devrimci bir lider olmasıdır. Bütün bu gerçeklere karşın yine de ileride göreceğimiz gibi Ulusal Kurtuluş Savaşı büyük ölçüde eski iddiaçıların da desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Çünkü ülkenin özellikle sivil ve aydın kesiminin büyük bir kısmı iddiaçıydı. Düşmana karşı yürütülen savaşta bu insan gücünden yararlanmamak hele Atatürk gibi geniş cepheci bir lider için düşünülemezdi. 3. Üçüncü dönem Reddi İlhak ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük şanslarından biri hiç kuşkusuz 1. Dünya Savaşı yenilgisi kadar ülkenin düşman tarafından işgal edilmesiydi. Bu eylem ona kafasındaki bütün planı gerçekleştirmesine yardımcı olacak bir toplum desteği sağlamıştı. İddiaçısıyla, itilafçısıyla, eşrafı, ayağını ve halkıyla bütün bir Anadolu ancak düşman tehdidi karşısında onun liderliği altında birleşebilmiştir. Aslında bu dönemin örgüt sorunu önceki iki dönemden çok farklıdır. Çünkü artık temsil ilkesine dayalı bir üst örgütlenme sorunu olarak ele alınmaktadır. Temeldeki örgütlenme düşmanın işgali dolayısıyla kendiliğinden oluşmuştur. Yapılacak iş bu tepkileri bütünleştirmek ve kendi devrimci eylemine destek olacak toplumsal, siyasal ve hukuksal temellerin oluşturulmasında kullanmaktı. Oysa daha önce örgüt sorunu devrimi gerçekleştirecek bir çekirdek oluşturmak ya da böyle bir çekirdeği geliştirerek devleti denetim altına almak biçiminde algılanıyordu. Kendiliğinden gelişen örgütler. 1. Dünya Savaşı'nı noktalayan Mondros'tan sonra yurt topraklarını savunmak için hemen bir takım örgütler kurulmaya başladı. Örneğin Mondros'tan hemen 2 gün sonra 2 Kasım 1918'de Trakya Paşaeli Müdafaa Heyet Osmaniyesi adlı bir örgüt kurulmuştu bile. Bu örgütün 22 Ocak 1919'da İstanbul'da yapılan toplantısında 1. Trakyalılarla birlik ruhunun içinde bulunan durumdan çıkmak için tek yol olduğunu anlatmak. 2. Trakya'nın toprak bütünlüğünü ve nüfusun %75 Türk olmasından dolayı bölgenin Türklere ait olduğunu dünyaya duyurmak. 3. Doğu Trakya'ya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gelen Yunan askerlerinin topraklarımızdan çıkarılması için gerekli girişimlerde bulunmak gibi önemli kararlar alınıyordu. Fakat yurdun her yerindeki tepkiler aynı değildi. Örneğin İzmir'deki Reddi İlhak örgütünün kurucularının aktardıklarına göre Ege bölgesinin pek çok yerinde İzmir'in işgalinden sonra bile düşmana karşı ancak padişah hükümetinin önlem alabileceği, Reddi İlhak üyelerinin geldikleri yerlere geri dönmeleri ve milletin başını belaya sokmamaları gerektiği söylenmiştir. Atatürk bu girişimleri yakından izliyor ve onları belli bir çerçevede toparlamayı düşünüyordu. Örneğin yukarıda sözünü ettiğim Trakya Paşaeli örgütünün ileri gelenleriyle İstanbul'da görüşmüş olduğu anlaşılıyor. Kendi ifadesine göre bunlar Osmanlı Devleti'nin izmihlalini çok kuvvetli bir ihtimal dahilinde görüyorlardı. Vatanı Osmani'nin inkısama uğrayacağı tehlikesi karşısında Trakya'yı mümkün olursa Garbi Trakya'yı zapt ederek bir kül olarak İslam ve Türk camiası halinde kurtarmayı düşünüyorlardı. Fakat bu maksadın temini için o zaman varidi hatıraları olan yegane çare İngiltere'nin bu mümkün olmazsa Fransa'nın muavenetini temin etmekti. Bu maksatla bazı ecnebi rical ile temas ve mülakatlar da aramışlardı. Hedeflerinin bir Trakya Cumhuriyeti teşkili olduğu anlaşılıyordu. Bu arada bir üyesine geldiği yere dönüp başlarını belaya sokmamasının söylendiği İzmir Reddi İlhak Örgütü de hemen İzmir'in işgali üzerinde kurulmuştu. Atatürk'ün belirttiğine göre 1. Dünya Savaşı'nın sonunda kurulan örgütler arasında genel merkezi İstanbul'da olan Velayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti de vardı. Ayrıca Trabzon'da da Muhafaza-i Hukuk adında bir örgüt kurulmuş ve İstanbul'da Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti diye bir başka dernek daha oluşturulmuştu. Örgütsel yapının güçlendirilmesi. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçer geçmez ilk iş olarak halkın kendi içinden geliştirdiği tepkiyle kurduğu bu örgütsel yapıyı yaygınlaştırmaya ve güçlendirmeye çalışmıştır. Burada hem taktik hem stratejik amaç vardır. Taktik olarak Rumların ve Ermenilerin kurdukları ayrılıkçı örgütlerin dengelenmesi, strateji olarak ise ulusal egemenlik kavramının geliştirilmesi bu örgütçülüğün ardında yatan nedenlerdir. Mustafa Kemal Havza'ya gelir gelmez hemen örgütlenme ile uğraşmaya başlar. Hem Havzalılara örgütlenmenin gereğinden söz eder hem de Diyarbakır, Erzurum, Van, Bitlis, Mahmut Türelalis, Sivas viayetleri ile Erzincan ve Kayseri müstakil mutasarrıflıklarına da şu telgrafı çeker. Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin vilayet merkezleriyle livalarında ve mülhakatında teşkilatı var mıdır? Belli başlı müessis ve mümessilleri kimlerdir? Civar vilayetlerindeki teşkilatı ile haiz-i irtibat ve muhabere midir? Başka cemiyet var mıdır? Bir tahkik işi arına inayetlerini rica ederim Mustafa Kemal. Görüldüğü gibi örgütçü lider hemen örgüt durumunu saptamak üzere elime geçmiştir. Soruları da oldukça ilginçtir. Hem bütün örgütlenmeyi öğrenmek istemekte, hem örgütün merkeziyle şubeler arasındaki ilişkiye dikkat etmekte, hem de olayı kişileştirerek isim sormaktadır. Hiç kuşkusuz girişeceği ölüm kalım savaşında bireylerin kişilikleri de içinde bulunacakları örgütsel yapı denli önemlidir. Bunu en iyi bilenlerden birisi de daha önce öğrencilik yıllarında ihbar edilmiş olmanın acısını yaşayan Mustafa Kemal'dir. Aslında Anadolu'ya geçer geçmez İstanbul'da edindiği bilgilere göre örgütlenmeyi yaymak peşinde olan Mustafa Kemal, Trabzon'a da şu telgrafı çeker. 1. Trabzon'da müteşekkil Adem-i Merkezi Cemiyeti'nin tarihi, teessüsü ve programı nedir? Hükümetin müsaadesine mazhar mıdır? Müessisleri kimlerdir? Şimdiye kadar hükümetçe mazbut olan efaliye hattı hareketleri nedir? 2. Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin Trabzon'daki merkez ve müessisleri kimlerdir? 3. Her iki cemiyetin merkez ve mülhakatı vilayetteki teşkilatı ne derecedir? Bu iki cemiyetten başka cemiyet var mıdır? Müsaarattan inba buyurulmasını rica ederim. Yanlış anlaşmalar. İşin ilginç yanı hemen Haziran başında giriştiği bu çabalara son derece duyarlı yanıtlar almış olmasıdır. Aslında iddiatçıların çoğunlukta olduğu yöneticiler örgütün öneminin çok iyi farkındaydılar. Bakın o sırada Bitlis valisi olan Mazhar Müfit, 44 sayı ve 1 Haziran 1335 tarihini ve 3. Ordu Müfettişi Fahri Yaveri Hazreti Şehriyarı Mustafa Kemal imzasını taşıyan telgrafı aldıktan sonra nasıl düşünüyor? Damat Paşa'nın Şark vilayetlerinin Ermenistan'a terki hakkındaki yumuşak ve mütemayil hareket tavrı sezilir sezilmez teşekkül eden Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti anlaşılan Mustafa Kemal Paşa'nın eliyle tasfiye edilecek. Paşa telgrafında başka cemiyetlerden bahsederken de herhalde İttihat ve Terakki'yi kastediyor. Anlaşılan hem müdafaa hukuku hem de iddiatçı diye hepimizi ortadan yok edecek. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal'in iddiatçılarla arasının iyi olmadığı bilinen bir gerçektir. Ayrıca liderleri yurt dışına kaçmış olmakla birlikte İttihat ve Terakki'nin örgüt olarak gücünü hala sürdürdüğü de Mazhar Müfit'in anılarından açıkça anlaşılmaktadır. Mustafa Kemal'in çektiği telgraflara ilginç yanıtlar gelir. Örneğin Trabzon'dan gelen yanıt oldukça umut vericidir. Trabzon'da Adem-i Merkeziyet Cemiyeti yoktur. Der Saadet'te müteşekkil Trabzon ve havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti tarafından birkaç ay evvel gelip geçenlerde avdet eden Namzi Efendi isminde bir muarrasın teşebbüsü üzerine of kazasıyla Lazistan divası dahilinde Adem-i Merkeziyet şubeleri açılmıştır. Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti, memleketin ileri gelen eşraf ve mütehayyizanlı meydanından müntehap ve Murat Hanzade Ziya ve Nemilzade Sabri ve Çuluzade Kadri ve Hacı Ali, Hafızzade Mehmet Salih ve Kazazade Hüseyin ve Abozonzade Hüseyin ve Hatipzade Emin Efendilerden mürekkeptir ve bu heyetin ikdamadı, Rabıta-i Osmaniye'nin muhafazası gibi bir hissi vatanperverden mülhemindir. Bu cemiyetin bütün mülhakatta birer şubesi bulunuyor. Bundan mağada Trabzon'da bir de İttihat Zabitan Cemiyeti olduğunu arz eylerim. Böyle olumlu telgrafların yanında Mazhar Müfit'inki gibi ne olduğu belirsiz yanıtlar da vardır. Öyküyü yine bu inanmış iddiatçının ki sonradan inanmış bir Mustafa Kemalci olmuştur ağzından dinleyelim. Tabii her şeyden gafil ve şüphelere boğulu bir halde kendisine telgrafla cevap verdim ve cemiyetlerden maksadının ne olduğunu, neleri ve kimleri kastettiğini sordum. Gerçi Bitlis'teki 3-400 nüfus arasında henüz müdafaa-i hukuk teşekkül etmemişti ama memurlar ve halk arasında iddiatçı olanlar vardı ve bunlar İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kendi aralarında hala yaşatıyorlardı. Zannetmiştim ki Mustafa Kemal Paşa bize Bitlis'te İttihat ve Terakki Cemiyeti devam etmektedir dedirtmek ve arkasından da hepimizi tevkif ettirmek istiyor. Hem vakit kazanmak hem tedbir sağlamak bakımından şifreli telgrafınızı halledemedim diyen ve izahat isteyen telgrafımı çekerken bilhassa bu noktanın aydınlanmasına büyük bir ehemmiyet veriyor ve Erzurum'daki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin durumunu da şiddetle merak ediyordum.